Ayrım 9.
Mara, devrimin ilk günlerinden başlayarak o tarihe değin yaptıkları ile ilişkisini birden keser. Çalışma odasını terk ederek bütün gücünü, yeteneğini ve deneyimini siyasal mücadelenin hizmetine adar. Mara, 1789 Eylül'ünden başlayarak halkın dostunu yayımlamaya başlar. Çoğu kez birbirine eşit olmayan iri harflerle kül rengimsi kaba bir kağıda basılmıştır gazete. Başkalarıyla karşılaştırıldığında içinin boş olduğu izlenimini uyandırıyordu. Yazarı da örneğin taşra haberlerini çıkaran ünlü Honoré de Mirabeau gibi şöhretli değildir. Mara'nın adı başlarda genel okuyucunun bütünüyle dışında kalır. Ne var ki görünüşte sıradan nitelikteki bu kağıt parçalarının halk tabakalarının en çok okuduğu gazete haline gelmesi için uzun zaman gerekmedi. İlk bakışta anlaşılmaz gibi görünen bu başarının sırrını nerede aramalı? Önce şurada. Halkın dostu bütün öteki yayımlardan sesinin perdesi kadar makalelerinin içeriğiyle de ayrılıyordu. Ey Fransızlar, özgür ve havai halk! Sizi tehdit eden felaketleri ezmeyecek misiniz hiçbir zaman? Hep böyle uçurumun kenarında uyuyup kalacak mısınız? İşte Mara'nın 1789 Eylül'ünün ortalarında yazdıkları. Bu dikkat çekişteki ses perdesi, zafer sarhoşluğuyla ve o sıralarda yazılan ve söylenenlerde adet olduğu gibi, kurucu meclise koro halinde övgü yağdırmakla zıtlık halindedir. Mara'nın amacı halkın çıkarlarını savunmaktı. Devrimin ünlü şeflerini halkın çıkarlarını horlamakla ve sonra da devrimin davasına ihanetle suçlamaya açıkça ilk cesaret eden kişi olmuştur o. Mara'nın eleştirisi sert vuruyordu. Çünkü halka karşı politikaya o sıralarda adet olduğu gibi adını koymaksızın saldırmıyordu, tersine isim zikrediyordu ve kötülüğü somutlaştırıyordu. Önce Necker'e, arkasından Mirabeau'ya, sonra da Lafayette'e saldırır. Şaşmaz bir devrimci bilinçle büyük burjuvazinin ihanetinin herkesten önce farkına varır ve devrimci sürece müdahaleye çağırır halkı. Aristokrasi, büyük burjuvazi, tüm tutucu ve ılımlı üyeler Mara'da düşmanlarını görürler. Ve basın özgürlüğü ilan edilmiş de olsa halkın dostuna karşı sistemli bir kovuşturmayı örgütlerler. 1789 sonbaharından başlayarak sürekli kovuşturma ve yasaklarla pençeleşen tek gazetedir o. Mara gizliliğe sığınır ve gazetesini kanun dışı yollarla yayımlamayı örgütler. Sarayda dönen entrikaları, zenginliğin aristokrasisinin ikili oyununu ve ihanete olan eğilimlerini sergiler. Köylülerin aşağı halk tabakalarının tek kelimeyle yoksulların çıkarlarını inatla savunur. Öyle olduğu için de kovuşturmalar birbirini izler. Ancak halk arasındaki etkisi büyür, kamuoyunda halkın dostu olup çıkar gerçekten. Kulüpler siyasal yaşamın önemli bir merkezi haline geliyorlardı. Ve o sıralarda belli bir ölçüde parti rolü oynuyorlardı. Onlardan biri daha çok Jacobin Kulübü diye tanınmış olan Anayasa Dostları Derneği büyük bir rol oynamaya başlıyordu. Oluşumu da devrim boyunca değişti durdu. Başlarda genişliğine bir çevreden alıyordu üyelerini ve Mirabeau'dan Robespierre'e değin rejime yandaş herkesi topluyordu çatısında. 1790'da ılımlı liberallerce Mirabeau, Bailly, Le Chapelier ve ötekiler temsil edilen sağ fraksiyon ayrıldı ve gidip 1789 derneğini kurdu. Ne var ki bu tutucu üyelerin ayrılışından sonra Jacobinler Kulübü'nde ılımlılarla Robespierre'in dostları arasında olmak üzere yeni bir ayrılık baş gösterdi. Daha köktenci bir eğilim taşıyan Kordölyeler Kulübü ya da İnsan ve Yurttaş Hakları Derneği daha demokratik bir yapıdaydı. Jacobin Kulübü'nden farklı olarak kurucu meclisten pek az milletvekili vardı içinde ve ödentiler de çok daha az yüksekti. Derneğin en etkili üyeleri başlarda o gür sesli cesur hatip Georges Danton, kendini cumhuriyetçilerin başında gören Camille Desmoulins, avukat François Robert, Momoro ve başkalarıydı. 1789'da Abbé Claude Fauché ile Nicolas Bonnevie'nin kurdukları sosyal dernek ve ona sıkı sıkıya bağlı Gerçeğin Dostları Evrensel Derneği, birbirinden hayli farklı demokratik çevrelerden insanları topluyorlardı çatılarında. Bu sosyal derneğin pek yeterince incelenmiş olmadığını da söylemeli. Dernek, hatiplerin ağzından ya da Bonnevie'nin yayımladığı Demirden Ağız gazetesinin sayfalarında ütopik eşitçilik üstüne düşünceler ileri sürüyordu sık sık. Öte yandan Gerçeğin Dostları Derneği ile Sosyal Derneğin safları arasında, daha sonra Girondenler arasında görünecek kişilerin bulunmasına bir rastlantı diye bakmamalı. Paris'te ve öteki birçok kentte Yığınla Halk Derneği kuruluyordu. Onların etkinlikleri henüz eni konu incelenmiş değildir. Ancak fark edilebildiği kadarıyla bu dernekler yoksul halk tabakalarının siyasal etkinliğinin gelişiminde bir rol üstlenmişlerdi. Özetle devrimin uygulamadaki sonuçları karşısında kitlelerin duydukları hoşnutsuzlukla beslenen demokratik hareket genişliyor ve devrimci sürecin önemli bir itici gücü oluyordu. Bu itiş, Tiers Etat'ın bağrındaki siyasal bölünüşle daha da hızlandı. Demokratik hareket daha da güçlendiği ölçüde, büyük burjuvazinin ve onun siyasal önderlerinin sağa doğru çarkı da belirginleşiyor ve artıyordu. İlk çarpıcı siyasal bunalım bu gelişmeleri bütün derinliğiyle ortaya koyacaktı. Bu bunalım da 1791 yazında doğar. 21 Haziran'da top sesleri ve alarm çanlarıyla uyanan Fransızlar, kralın ve kraliçenin saraylarını gizlice terk ettiklerini şaşkınlık içinde öğrenirler. Çok geçmez kralın ihaneti belli olur. Kaçaklar Belçika sınırında Varen'de tutuklanırlar. Kral ve kraliçe doğuya doğru dört nala uzaklaşan Rus baronu Korf'un arabasında hizmetkarlar arasında tanınıvermişlerdir. Tanıyan da Saint Menhol posta şefinin oğlu Jean-Claude Drouet'dir. Hareketine karşı kurucu meclisin cemili olarak vereceği 30 bin lirayı Drouet elinin tersiyle itecek ve bir Fransız yurttaşı olarak görevini yaptığını söyleyecektir. Devrimin başlangıcından beri geçen iki yıl Fransız halkını pek değiştirmişti. Drouet'nin davranışı ve Varen bunalımı boyunca halkın tutumu bunun bir işaretidir. Kralla kraliçenin kaçışları ve tutuklanışları ülkeyi derinden derine sarstı. Sonradan kanıtlandı ki 16. Louis ile Marie Antoinette'in kaçışı aslında ağırdan ağıra hazırlanan bir karşı devrimci darbe planının ilk bölümünden başka bir şey değildir. Kaçaklar Marquis de Bouillé'nin komutasındaki krala sadık güçlerin toplaştığı sınırdaki Montmédy müstahkem mevkiine ulaşacaklardı. Eşler yabancı güçlerin hızla girişecekleri bir müdahaleye de güveniyorlardı. Rusya'nın Fransa'daki elçisi Smolin'in kaçış tertibine dolaylı da olsa katılmış olması hiç de rastlantı değildi. Sıradan insanlar 1791 Haziran'ında sonradan belgelerin açığa vuracağı olayları bilemezlerdi. Ne var ki halk olan bitenden doğru bir sonuca varabileceği bir siyasal olgunluk derecesine erişmişti. Paris'te ve taşrada kralın büstleri kırılıyor, portreleri yırtılıyordu. Sınır illerinde gönüllü birlikleri oluşmaya başladı. Daha üç gün önce krala sınırsız bir güven besleyen halk, kralın nankörlüğünü görmüş ve milletle Fransa'nın çıkarlarına ihanet ettiğini anlamıştı. Milyonlarca Fransızın kafasında tartışmasız olarak hüküm süren monarşi düşüncesi, Varen bunalımıyla iflah olmaz bir darbe yemiş oluyordu. Kordölyeler Kulübü'nün sosyal dernekle nice demokrat derneğin savundukları cumhuriyet sistemi birkaç gün içinde yığınla yandaş topladı. İki ünlü devrimcinin Robespierre ile Marat'ın bunlar arasında olmadıklarını belirtmiş olalım. Robespierre 1792 Mayıs'ında bile monarşi ya da cumhuriyet sorununun gerçek hiçbir anlam taşımadığını tekrarlayıp duruyor, son bir çözümlemede de cumhuriyete karşı çıkmış oluyordu. Mara ise 16. Louis'nin tahttan indirilmesini savunmakla beraber monarşinin devrilmesini bir sorun olarak ortaya atmıyordu. Egemen büyük burjuvazinin partisini oluşturan kurucu meclis üyeleri kralın savunmasına geçtiler. Onların en önde gelenlerinden biri olan Antoine Barnave, 15 Temmuz 1791'de mecliste bu tutumun anlamını açıkça ortaya koyan bir söylev verdi. Bu devrimci hareket sürerse pek kötülüğü dokunur bize diyordu. Burada öne sürdüğüm ve milletin çıkarlarının da gerektirdiği sorun şudur. Devrime son verelim. Açıktır ki ulusal çıkar bu durumda egemen aristokratik burjuvazinin çıkarıydı. Barnave Mirabeau'yu tekrarlamaktan başka bir şey yapmıyordu. Devrime son vermek için her şeyden önce kralı kurtarmak ve monarşiyi güçlendirmek gerekiyordu. Öyle olduğu için de kurucu meclis üyesi işe kralın kaçırıldığı havasını vermek istedi ve buradan kalkarak da nankör kralın itibarının iade edilmesini istedi. Bu karar önce demokratik kuruluşların protesto fırtınasına yol açtı. Kordölyeler Kulübü halkı monarşiyi mahkum etmeye çağıran bir dilekçe kaleme aldı. Jacobenler Kulübü'nde bu sorun üzerine açılan tartışma bir bölünme ile sonuçlandı. 16 Temmuz'da kulübün sağ kanadı ayrıldı ve Föyyanlar Kulübü diye yeni bir kulüp kurdu. Paris'te Föyyanlar Manastırı'nda toplandığı için bu adı almıştı. Başında da Mirabeau'nun ölümünden sonra kurucu meclis üyeleri partisini yöneten bir üçlü, Barnave, Alexandre Lamer ve Duport vardı. 17 Temmuz gününde birkaç bin Fransız, kordölyelerin çağrısı üzerine kralın düşürülmesini isteyen bir dilekçeyi imzalamak amacıyla Champ de Mars'ta toplandı. Barışçı bir gösteriydi bu. Öyle de olsa bildiride açıkça ilan edilmiş bulunan insan ve yurttaş haklarına karşın milli muhafız bölüğü silahsız göstericilere ateş açtı. Onlarca insan öldü ve yüzlercesi de yaralandı. Champ de Mars kıyımı daha düne kadar birleşmiş olan Tiers Etat'ın içindeki bölünüşü tamamlıyordu. Büyük burjuvazi kan akıtmakla tutucu bir güçken karşı devrimci bir güç olup çıkmıştı artık. Silahları halka karşı kullanmıştı. Bunun anlamı da şuydu. Aristokratların saraydaki karşı devrimci partinin öncü ve yandaşlarının uzun bir süredir onu çağırdıkları yolu seçmişti. Gün siyasal gericiliğin ve demokrasiye karşı saldırının günüydü. Kurucu mecliste asıl gücü ellerinde tutan Föyyanlar 1789'da hazırlanmasına başlanan anayasaya aceleyle son noktayı koydular. 14 Temmuz'da kralın imzalayıp meclisin onayladığı anayasa yürürlüğe giriyordu. Fransa bir anayasalı monarşi rejimine geçmiş oluyordu bununla. Kral Tanrı'nın lütfu ve kanunların gücüyle yürütme iktidarının başıydı ve pek geniş haklarla donanmıştı. En üstün yasama gücü 2 yıl için doğrudan oylamayla seçilen yasama meclisiydi. Seçim sistemi daha önce gördüğümüz gibi belli bir vergi ödeme gücüne dayanıyordu. Halkın erkek çoğunluğunu oluşturan edilgen yurttaşlar her aşamada oy hakkından yoksundular. Yani yerel seçimler için olduğu kadar yasama meclisleri için de oy veremiyorlardı. O dönemde kadınların oy haklarının hiç söz konusu olmadığını da söylemiş olalım. Aslında 1791 Anayasası çelişmeli bir siyasal belgeydi. O yıllarda Avrupa kıtasında birçok devletlerde hüküm süren mutlakiyet ve servaj rejimi ile karşılaştırıldığında çok daha ileriydi kuşkusuz. Ancak 1789 insan ve yurttaş hakları bildirisine oranla gerideydi. Gerçi her türlü egemenlik milletindir diye ilan edilmişti. Ne var ki öteki somut hükümlerinin bütünü göz önünde tutulduğunda milletin üstünlüğü ilkesi kadar yurttaşların eşitliği ilkesini de önemsemiyordu. 1791 Anayasası mal varlığı olmayanları bütün siyasal haklardan yoksun kılmakla sosyal ve siyasal eşitsizliği sürdürme görevini üstlenmişti. 1791 Anayasası'na dayanarak seçilen Yasama Meclisi 1 Ekim 1791'de çalışmalarına başladı. Oluşumu bakımından kurucu meclisten şu bakımdan farklıydı. Mecliste sağ kanadı oluşturanlar aşırı kralcılarla aristokratlar değil föyyanlardı artık. Hayli kalabalık bir merkez grubunca desteklenen föyyanlar başlarda meclise egemen oldular. Muhalefet ise Jacobenler Kulübü'ne bağlı milletvekillerinden oluşuyordu. Ne var ki sol açıkça iki akım arasında bölünmüş durumdaydı. Jacobin temsilcilerin çoğunluğu geleceğin Girondinleri olan Brissot'cular grubunun içindeydiler. Adını liderleri Brissot'dan alıyordu grup. Fransız yurttaşı adını taşıyan pek etkili bir gazetenin başyazarı olan Brissot ise yetenekli bir gazeteciydi ancak bir ikbal avcısıydı. Doğaçtan konuşmasıyla tanınmış Vergniaud gibi, Isnard, Godet ve benzeri gibi pek parlak hatipler bu gruptandılar. Girondinler ticaret ve sanayi burjuvasisine bağlıydılar. Anayasalı monarşinin inatçı savunucuları olan föyanlardan farklı olarak Girondinler bir burjuva cumhuriyetine eğilimliydiler. Aşırı solda Robespierre'in yandaşlarından oluşan küçük bir grup yer alıyordu. Bilindiği gibi Robespierre'in önerisi üzerine kurucu meclisten hiçbir temsilci yasama meclisi için yeniden seçilemiyordu. Bu koşullarda kendisi de yoktu mecliste. Aşırı sol föyanlara karşı Brissot'cularla sık sık cephe birliği yapıyorlardı. Ne var ki zaman Girondinleri aşırı soldan ayıran uyuşmazlıkları çok geçmeden açığa çıkaracaktır. Aşırı sol kısa bir süre sonra Montagnard'lar yani dağlılar diye anılacaktır ki bunun da nedeni meclisin yukarı sıralarında oturmalarıdır. Özetle oluşumu ve ruhu bakımından meclis devrime hiç de ayarlanmış değildi. O yüzden de aldığı ilk önlemlerden başlayarak hayal kırıklığına uğrattı halkı. Gerçekten ülkenin iktisadi durumu 1792 yılından başlayarak birden kötüleşti. Sanayinin saray ve aristokrasi için çalışan dallarındaki durgunluk, dış satımların düşüşü, işsizliğe yol açan şeylerdi. Haiti'deki kara derili kölelerin 1791'de başkaldırmaları, kolonilerden gelen malları kesintiye uğratmıştı. Çayın, kahvenin ve şekerin ortadan çekilişi, öteki bütün besin maddelerinin fiyatlarını yükseltmişti. Hayat pahalılığı özellikle de kentlerin yoksullarına, sansküllotlara dokunuyordu. Açlık ve sefalet 1792 Ocağı'nda Paris'te, ilkbaharda da kimi kentlerde ve kırsal kesimde önemli karışıklıklara yol açtı. Öte yandan devrimin kilit sorunu olan tarım sorunu çözülmemişti. Köylüler o denli tiksindikleri feodal yükümlülükleri sırtlarında taşımayı sürdürüyorlardı. Onca göz koydukları toprak hep kaçıp gidiyordu ellerinden ve öyle olduğu için de beklemekten bıkıp usanmışlardı ve açıkça belli ediyorlardı hoşnutsuzluklarını. 1791'in sonlarında yeni bir köylü ayaklanması dalgası kapladı ülkeyi. Tehlikeli olabilirdi bu çünkü sabırlarının sonuna gelip dayanmıştı köylüler. Siyasal iklimdeki gerilime şunları da eklemeli. Mutlak monarşinin savunucuları karşı kampta başı çekiyorlardı. Halkın dediği gibi aristokratlar güneyi ayaklandırmaya kalktılar. Katolik ruhban yeni rejime karşı hemen hemen açıkça bir karışıklığı tezgahlamaya vermişti kendini. Almanya'da sınıra yakın bir yerde bulunan Koblenz kenti karşı devrimci göçün gelip buluştuğu bir merkez olmuştu. Devrimci Fransa'nın iflah olmaz düşmanlarını barındıran bir haşerat yuvasıydı bu. Komplolar hazırlanıyordu orada. Fransa'da karşı devrimci yeraltı etkinliğiyle başkaldırmış Fransa'ya karşı müdahaleye hazırlanan mutlakiyetçi Avrupa yönetimlerinin ipleri işte bu Koblenz'de çekiliyordu. Monarşinin devrilişi. Fransa'da 1789'da başlamış devrim Avrupa'yı giderek bütün dünyayı sarsıyordu. Bastil'in alınışı Londra'da ve Roma'da, Petersburg'da ve Madrid'de, Berlin'de ve Atina'da alabildiğine önemli bir olay olarak karşılandı. Bütün ülkelerde ilericiler devrimi coşkuyla selamladılar. Çünkü yeni bir çağın başlangıcı gibi görüyorlardı onu. İngiliz şairi Coleridge, Bastil'in alınışını yüceltmek için bir şiir yazdı. Kant, Schiller, Wieland, Klopstock devrimi mısraları ve nesirleriyle kutladılar. Sheridan, Wordsworth, Thomas Paine, manş ötesinde doğmuş devrim lehinde düşünce ve duygularını açıkladılar herkese karşı. İspanya'da, İtalya devletlerinde, Yunanistan'da, Latin Amerika'da, o uzak İspanyol ve Portekiz kolonilerine değin, Fransa'daki devrim, ilerici kamuoyunca kurtuluş mücadelesine bir çağrı gibi algılandı. Pugaçev köylü ayaklanmasının kısa bir süre önce ezildiği Katerina Rusyası'nda ilericiler Fransa'daki olayları alabildiğine dikkatle ve belli etmeseler de kanları kaynayarak izliyorlardı. O dönemin gazeteleri Petersburg Postası ile Moskova Postası baş kaldırmış Fransa'da olup biteni ayrıntıyla haber veriyorlardı. Radişev'in 1790'da yayımlanan ve daha sonra da pek büyük bir ün kazanacak olan eseri, Petersburg'dan Moskova'ya yolculuk, Fransız devriminin düşüncelerini yankılandırıyordu yer yer. Yalnız başına da değildi bunda. Soylu olmayanlar arasında köktenci, hatta devrimci eğilimde kimi insanların aynı özgürlük düşlerini bölüştüklerini ve pek doğal olarak da Fransa'dan haberlerle hareketlendiklerini biliyoruz. Daha önce ün kazanmış F. Krechtov'un, I. Rahmaninov'un, N. Novikov'un, I. Krylov'un adları da gelip katılır onlara. Fransa'ya komşu ülkeler devrimin etkisini çok daha derinliğine duyuyorlardı. Belçika'da Avusturya'ya karşı milli bağımsızlık hareketi 1789'da bir devrim boyutları kazandı. Almanya'da Ren bölgesi, Mainz, Saksonya ve kimi küçük devletler pek güçlü köylü hareketlerine sahne oldu. Kavgaya atılan yalnız köylüler değildi. 14 Temmuz 1790'da Hamburg burjuvaları da Bastil'in alınışının onuruna bir gösteri düzenlediler. Alman demokratlarının sesi her gün biraz daha fazla yükseliyordu. Fransız devrimi Macaristan Ulusal Kurtuluş Hareketi üzerinde de büyük bir etkide bulundu. Ne var ki Paris'ten gelen gök gürültüleri, bütün ezilenler, mutlakiyetin zulmünden kurtulmayı isteyen bütün insanlar için umut ve sevinç taşısa da eski dünyadan yana olanlar için başka türlüydü her şey. Avrupa'nın irili ufaklı bütün devletlerinde hükümdarlar, hükümetler, soylular, ruhban, Fransız devriminde yasal düzene bağışlanmaz bir sövgü görüyorlardı. Bir skandaldı bu, başka yerlere de sıçrayabilecek bir ayaklanma örneği. Habsburglar İmparatorluğu, Romanovlar İmparatorluğu, Hohenzollern Monarşisi, nitelikleri gereği, Fransız devriminin düşmanı olabilirlerdi ancak. Çok daha zayıf tahtların oturduğu küçük Avrupa devletleri için de öyle. Aristokratik ve burjuva İngiltere'ye gelince devrim onun yönetici sınıfları yanında da daha az düşmanlıkla karşılaşmadı. Devrime karşı o zehir zemberek yergi, Edmund Burke'ün Fransız devrimi üstüne düşünceleri 1790 İngiltere'de yazıldı. Devrimin düşmanlarının elinde bir ideolojik silah olacaktır bu eser. Ancak şunu da belirtmiş olalım, İngiltere'de Fransız devriminden yana güçlü bir harekette gelişiyordu aynı zamanda. Ne var ki eski dünya kendini yalnız ideolojik silahlarla savunmak niyetinde hiç de değildi. Gerçek anlamıyla silahlara, süngülerin gücüneydi güveni daha çok. 1789 yılının sonuyla 1790'ın başlarında Fransa'ya karşı bir silahlı müdahale düşüncesi Londra'da, Petersburg'da, Viyana ile Berlin'de ciddi ciddi yer etmeye başladı. Kralın kardeşleri olan Provence Kontu ile Artois Kontu'nun yönlendirdiği ve Avrupa'nın bütün saraylarının kabul salonlarında fır dönen Fransız göçmenleri de ateşi körüklüyorlardı. Monarşileri korkutan devrimci salgına karşı mücadele borcu, aralarındaki uyuşmazlıkları unutturdu. 27 Temmuz 1790'da o tarihe değin kanlı bıçaklı olan Avusturya ile Prusya çekişmeli sorunları düzenleyen bir sözleşme yapıyorlardı. Belçika'ya saldırıda serbesttiler artık. Belçika devriminin ezilmesi ise Fransız devriminin ezilmesine doğru atılmış ilk adım olacaktı. Gerçekten de Belçika devrimi silahların gücüyle ezildikten sonra Berlin ve Viyana sarayları baş kaldırmış Fransa'ya karşı birlikte bir eylemin araçlarını tartışmaya başladılar.